Ayrım 23, Brandenburg, Glenmead, sayfa 273, 23. kısım, Mainz. Volkmann Wiesbaden'a kadar A66 otoyolundan gitti. Sonra Ren nehrini aşarak saat 10'a doğru Mainz'a girdi. Ford'u katedralin hemen yakınında 24 saat açık olan otoparka bıraktı. Sonra da Karen Gries'in adresine doğru yürüdü. Markplatz, Noel alışverişi için gelenlerle doluydu. Ana caddeden alışveriş merkezleri ve dükkanların sıralandığı bir dizi dar ve dolambaçlı sokak ayrılıyordu. Karen Gries'in dükkanı da bir çağdaş sanat galerisinin üzerinde birinci kattaydı. Volkmann yarım saat boyunca aşağı yukarı gezindi. Sokaklar ile aralıkları Erika'nın evindeyken incelediği haritayla bağdaştırmaya çalıştı. Gökyüzü bulutlarla kaplıydı. Katedralin önünde gezinirken kafasındaki planın ayrıntılarını düşündü. Hemen karşısında bir bar vardı. Barın kapısının üzerindeki levhada Zum Dortmunder yazılıydı. Barın yaklaşık 70 metre ilerisinde bir alışveriş merkezi, merkezin birinci katında da şık bir konditoray gördü. Dipnot Almanca pastane. Konditoray'ın geniş camları aşağıdaki sokağa bakıyordu. Volkmann buradan Karen Gries'in dükkanını rahatlıkla görebileceğini düşündü. Bir Frankfurter Zeitung alıp pastaneye çıktı. Pencerenin yanında bir masa seçti, kahve ısmarladı. Sigara yakıp ayaklarının altındaki sokağı izledi. Her iki tarafta açıkça görülüyordu. Karen Gries'in sokağın karşı sırasında 50 metre kadar ilerideki dükkanı gözlerinin önündeydi. Kahvesini getiren garson kıza konditorayın kaça kadar açık olduğunu sordu. Genç kız alışveriş merkezinin saat 8'de kapandığını, kendilerinin de bundan 15 dakika önce servisi kestiklerini anlattı. Volkmann pastanede 20 dakika daha kaldı. Aşağıdaki sokakla ilgili ayrıntıları beynine kazıdığından emin olunca da gazetesini katlayarak cebine soktu. Merdivenlerden inip sokağa çıktı, karşı kaldırıma geçti. Sokağın karşı tarafında Karen Gries'in dükkanıyla aynı sırada iki dar aralık vardı. Aralıklardan biri bir fırıncı dükkanının arka avlusuna, öteki de halka açık bir otoparka çıkıyordu. Karşı sırada da üç aralık olduğunu biliyordu. İkisinin haritada yer almadığını belirlemiş, hepsini de gezip incelemişti. Planın başarılı olması Karen Gries'in oltaya takılacağını varsaysa bile büyük ölçüde şansa, biraz da zamanlamaya bağlıydı. Dar bir merdivenin tepesinde bir sahanlık, bir de camlı kapı vardı. Basamaklar kırmızı halı kaplıydı. Buzlu camın üzerinde de Leder Waren by Bruna and Karen Gries yazılıydı. Karşılıklı iki duvarda plastik torbaların içine konmuş deri giysilerle doluydu. Volkmann dükkana girdiğinde derinin tatlı kokusunun bütün odayı kapladığını hissetti. Orta yaşlı, tepesi açılmaya yüz tutmuş satıcının bir kadın müşteriye bir deri etek gösterdiğini gördü. Satıcının hemen arkasında cam kapılı bir büro, büroda da doğulu bir kadınla konuşan, kısa sarı saçlı, deri tulum giymiş güzel bir kız vardı. Volkmann kısa saçlı sarışın kızın Karen Gries olduğunu tahmin etti. Tepesi açılmak üzere olan orta yaşlı adam da Gries'in kocası olmalıydı. Volkmann raflardaki çeşit çeşit deri eşyaya baktı. Bir süre sonra arkasında sesler duydu. Döndüğünde sarışın kızın doğuluyla birlikte kapıya doğru yürüdüğünü gördü. Sarışın kız doğuluya bir poşet uzatıp yanağından öptü. Müşterisini kapıya kadar geçirdikten sonra da Volkmann'a döndü. ''Yardımcı olabilir miyim?'' Gülümsüyordu. Volkmann kızın vücudunun giydiği deri tuluma göre biraz geniş olduğunu düşündü. Çok seksi bir yüzü vardı. Volkmann yakından bakınca kızın güzelden çok çekici olduğunu, gereğinden fazla makyaj yaptığını düşündü. Dudakları ve tırnakları aynı parlak kırmızıya boyanmış, kollarına ve boynuna pahalı altın zincirler dolamıştı. Deri tulumunun fermuarı biraz açılmış, göğüslerinin arasındaki derin aralığı gözler önüne sermişti. Neresinden bakılırsa bakılsın kızın vücudunun kusursuz olduğu belliydi. Giydiği deri tulum da ona yatak odası için yaratılmış bir dişi görünümü veriyordu. Volkmann tehlikeden fazla hoşlanmasa Lupsch gibi birine kapılacak bir kıza benzemediğini düşündü. Kızın Volkmann'a bakışından erkeklerden çok hoşlandığı anlaşılıyordu. ''Karen Gries misiniz?'' ''Evet, Benim adım Falkman, Frau Grace. Erika Krantz'ın arkadaşıyım. Kadının yüzündeki tebessüm dondu. O anda kapı açıldı. İçeriye genç bir çift girdi. Gelenler raflardaki giyeceklerle ilgilenirken Karen Grease döndü. Kendini zorlayarak çifte gülümsedi. Sonra bakışlarını yeniden Folkman'a çevirdi. Tebessüm yine kaybolmuştu. Yine ne istiyorsunuz? Sizinle Wolfgang Lubsch konusunda konuşmak istiyorum. Konuşabileceğimiz sakin bir köşe var mı Frau Grease? Adınız neydi? Folkman, Joseph Folkman. Folkman gazeteci kimliğini kızın gözüne dayadı. Buraya neden geldiniz? Arkadaşınız Lubsch dün akşam beni ve Erika'yı kabul etti ama pek yardımcı olmadı. Lubsch'la yeniden buluşmam gerek. Karen Grease'in yüzü öfkeyle kızardı. Buraya gelerek zaman kaybediyorsunuz Herr Folkman. Bir de Lubsch arkadaşım değil, uzun zaman önce tanıdığım biri. Erika onunla konuşmak istediğini söyledi. Onu bulmak için yardımımı istedi. Bütün yapacağım buydu. Şimdi eğer sizin için bir sakıncası yoksa Herr Folkman... Genç kadın döndü, müşterisinin işini bitirmek üzere olan tepesi açık adama sabırsızlıkla baktı. Adam karısının bakışlarını gördü. Folkman'a belli belirsiz gülümsedikten sonra yeniden müşterisiyle ilgilenmeye koyuldu. Frau Grease, Lubsch'un yardımına ihtiyacım var dedi Folkman. Siz onunla temasımı sağlayabilecek tek kişisiniz. Size söyledim, zaman kaybediyorsunuz. Size yardımcı olamam. Sizin sorununuzla ilgilenmiyorum bile. Şimdi size iyi günler dilerim Herr Folkman. Genç kadın arkasını dönmek üzereyken, ''Bu konuyu halletmek için iki yol var Frau Grease'' dedi Folkman. Kadın tereddüt etti. ''Ne demek istiyorsunuz? Ya beni dinler, istediğimi yaparsınız ya da polise telefon eder, onlara ne kadar yaramazlık yaptığınızı anlatırım. Eminim aranan bir teröristle bağlantınız olduğunu duyarlarsa çok ilgilenirler. Siz daha parmağınızı oynatmadan antiterör timleri burayı basar, sizi ve kocanızı sorguya çeker. Müşterilerinizin bütün bunları gazetede okuduklarını bir düşünün. Beni anlıyorsunuz değil mi Frau Grease?'' Kadının gözlerinde şimşekler çakıyordu. ''Beni tehdit etmeye mi çalışıyorsunuz Herr Folkman?'' ''Hayır, sadece yardımınızı istiyorum. Tabii kocanıza hala Wolfgang Lubsch'la düzüştüğünüzü de söyleyebilirim.'' Karen Grease gözlerini Folkman'a dikti. Ağzı büzüldü, yüzü öfkeden kıpkırmızı oldu. ''Kim oluyorsunuz siz? Nasıl olur da beni böyle suçlarsınız?'' ''Onunla hala görüşüyorsunuz, yalan mı?'' Tepesi açılmakta olan adam müşterisini kapıya kadar geçirdi. Folkman adamın durup onlara baktığını, sonra da bir şeyler olduğunu hissedip öteki iki müşteriye bile bakmadan yanlarına yaklaştığını gördü. ''Yolunda gitmeyen bir şey mi var Karen? Yardımımı istiyor musun?'' Karen hızla kocasına dönüp ''Bruno'' dedi. ''Bu bey Herr Folkman, bir arkadaşımın meslektaşı. Onunla özel görüşmem gerekiyor. Bana bir iyilik yapıp dükkanla ilgilenir misin?'' Adam Folkman'ın elini sıktı. ''Sizinle tanıştığıma memnun oldum Herr Folkman.'' Karısına döndü, elini kadının beline koydu. ''Her şeyin yolunda olduğundan emin misin?''
''Tabii Bruno.'' Karen Grease gülümsedi. ''Sen müşterilerle ilgilensen daha iyi olur.''
Folkman'a döndü, iş konuşur gibi ''Büroya geçelim Herr Folkman.'' dedi. Folkman genç kadının peşinden gitti. Girdikleri büro deri elbiseler giymiş manken fotoğraflarıyla doluydu. Duvarlarda gece kulübü yıldızlarının, şarkıcıların imzalı resimleri asılıydı. Odanın önemli bir bölümünü kaplayan masanın üzerinde bir sürü moda dergisi vardı. Karen Grease kapıyı kapattıktan sonra masanın arkasına geçip koltuğa oturdu. Ciddi bakışlarını Folkman'a dikti. Cam kapının ötesinde kocasının yeni gelen çiftle ilgilendiğini gördü.
''Buraya gelmekteki muradınız nedir?''
Kızın bakışları soğuktu. Fermuarın altındaki iri göğüsleri öfkeden kalkıp kalkıp iniyordu. ''Rüdesheim'da bizim için bir buluşma ayarladıktan sonra Lubsch'la görüştünüz mü Frau Grease?''
''Hayır, size söyledim. Benim bu işle bir ilgim yok. Büyük bir yanlışlık yapıyorsunuz.''
Folkman genç kadının yüzüne baktı. Yalan söylediğinden emindi. ''Lubsch pek yardımcı olmadı.'' Karen Grease'in sabırsız bakışından bunu daha önceden bildiğini anladı. ''Nerede olduğunu biliyor musunuz Frau Grease?''
''Hayır, bilmiyorum.
Ama onunla temasa geçebilirsiniz.'' Karen Grease öne eğildi. Manikürlü ellerini masanın üzerine koydu.
''Beni dinleyin. Lubsch oyun oynanacak insanlardan değildir. Buraya gelip beni tehdit etmekle nasıl bir tehlikeye atıldığınızın farkında mısınız? Canınız yanabilir Folkman, çok yanabilir.
Adamın yüzüne baktı. Sadece çenendeki bir çürükten söz etmiyorum. Aynı şey Erika için de geçerli. Polisi ararsanız Lubch bundan hiç hoşlanmayacaktır. Beni anlıyor musunuz?
Lubch'la temasa geçmenizi istiyorum. Benimle yeniden görüşmesini söyleyin.
Delirdiniz mi? Cehenneme kadar yolunuz var Folkman. Defolun buradan.
Karen Grease ayağa kalkarken Folkman saatine baktı. 11'i çeyrek geçiyor Frau Grease. Lubch'la bu akşam 7'de buluşmak istiyorum. Bu da size onunla konuşmak için yeterince zaman bırakıyor. Yoksa telefon etmek zorunda kalırım.
Folkman, siz çıldırmışsınız. Şimdi buradan gidin hemen.
Ne kadar çılgın olduğumu bilmek ister misiniz?
Folkman masanın üzerindeki telefonu kaldırdı. Kızın şaşkın bakışları altında numaralara basmaya başladı. İkisi de telefonun açıldığını duydular. Sonra Polizei dedi Folkman.
Kızın yüzüne baktı. Gözlerinin şaşkınlık ve dehşetten fal taşı gibi açıldığını gördü. Sonra Karen Grease elini uzattı, telefonu kapattı.
Başından beri Erika'yı dinlememeliydim dedi Karen Grease.
Folkman ahizeyi yerine bıraktı. 7'de eğer Lubch bir dakika gecikirse telefon ederim.
Kızın yüzü kızardı. Nerede?
Sokağın karşısında. Zum Dortmunder adlı barda. Benimle tam 7'de buluşmasını söyleyin. Onunla yalnız konuşmak istediğimi de. Sadece konuşacağım. Kabalığa falan gerek olmayacak, anladınız değil mi? Erika ile konuşmaya da çalışmayın. Artık Almanya'da değil.
Umarım ateşle oynadığınızın farkındasınız Folkman.
Bırakın da bunu ben düşüneyim.
Folkman döndü, kapıdan çıktı. Yeraltı otoparkına gitti. Arabasını alıp Ren Köprüsü üzerinden Wiesbaden'a geçti.
Önünde 8 saat vardı. Wiesbaden'dan çıkıp ara yollardan kuzeye, Ren Nehri'nin ardındaki tepelere doğru gitti. Ündü kaplıca kenti Bad Schwalbach'a varınca doğuya döndü ve Büyük Ren Taunus Doğa Müzesi'ne yöneldi. Bütün yol 40 dakikasını almıştı. Yaz aylarında park turist ve kampçı dolardı ama şimdi kışın ortasında büyük ve ıssız bir yerdi. Rüzgar tepeleri kaplayan çam ve köknarların arasında ıslık çalıyordu. Hava buz gibiydi. Bad Schwalbach'tan çıktıktan 15 dakika sonra göl yolunu gösteren levhayı gördü. Yoldan ayrıldı, gölü görmeden önce ormanda 50 metre kadar ilerledi. Arabadan inip kapıları kilitledi, ağaçların arasındaki patikadan yürümeye başladı. 5 dakika sonra küçük gölün kıyısındaydı. Çevrede tek bir canlı yoktu. Buz gibi rüzgar gölün hareketli sularını yalayarak esiyordu. Hemen karşısında suda 10 metre kadar uzanan dar bir ahşap iskele vardı. İskelenin üzerinde ise küçük teknelerin bağlanması için kullanılan 2 metre aralıklarla dikilmiş tahta babalar. İskelenin ucunda su oldukça derindi. Folkman sigarasından bir nefes çekerek çevreyi inceledi. Kafasındaki çeşitli senaryoları gözden geçirdi. 5 dakika kadar sonra sigarasını göle fırlattı, arabasına döndü, motoru çalıştırdı. Planı işlerse göl rahatsız edilemeyeceği kadar uzak ve sessizdi. Eğer planı işlerse... Wiesbaden'a yöneldi. Aradığı dükkanı kentin dış mahallelerinde buldu. 20 metre portakal rengi naylon ip, kauçuk kaplı bir el feneri ve 4 tane yedek pil aldı. Satın aldıklarını torpido gözüne yerleştirdi, sonra da Frankfurt'a kızın evine döndü. Yukarı çıktığında ön odanın camları kapalıydı ama çevre taze lavanta kokuyordu. Mutfaktaki şişeden kendine bir viski doldurdu, sonra gidip kanepeye uzandı. Saatine baktı, 2'yi çeyrek geçiyordu. Mainz'a gitmeden önce 2 saat uyumaya çalışacaktı. 4'te uyandı, arabaya bindi, saat 5'i biraz geçe Mainz'a vardı. Ford'a ihtiyacı olup olmayacağını bilemiyordu. Her şey Lubch'un yanında kaç kişi getireceğini ve nasıl bir arabayla geleceğine bağlıydı. Lubch'un geleceğinden emindi ama teröristin yalnız olmayacağını, silahsız gezmeyeceğini de biliyordu. Lubch gibi adamlarla daha önce de tanışmıştı. Böylelerinin kalabalık bir sokakta ateş etmekten çekinmeyeceklerini biliyor, bu nedenle de planının başarıya ulaşması için hızlı hareket etmesi gerektiğini düşünüyordu. Arabasını yine aynı yeraltı otoparkına bırakmayı kararlaştırdı. Karen Grease'in dükkanından sadece 1 blok ötedeydi ama arabaya acilen ihtiyacı olması durumunda burası gerektiği kadar yakın sayılmazdı. Karen Grease'in sokağı çifte sarı şeritli sokaklardandı. Arabasının çekilmesi tehlikesini göze alamadı. Arabadan inmeden önce Beretta'yı kontrol etti. Tabancanın emniyet mandalının açık olduğundan emin olunca silahı ceketinin sağ dış cebine kaydırdı. El feneriyle yedek pilleri öteki cebine koyup naylon ipi de paltosunun iç cebine yerleştirdi. Hava kararmıştı ama sokaklardaki süsler ve evlerden gelen Noel ışıkları her yeri aydınlatıyordu. Kaldırımdaki kalabalığın arasına karıştı, dükkanın önündeki sokakta yukarı aşağı gidip geldi. Lupsch ve adamlarının erken geleceğini tahmin ediyordu. Belki bir saat erken gelirler diye düşündü. Emin olmak için tahminini 90 dakikaya çıkardı. Lupsch'un bara gelmeden önce birini göndereceğini, Folkman oraya gitmeden önce de barı gözetleteceğini tahmin ediyordu. Lupsch ve adamları onun silahlı olmasını, üstüne üstlük saldırıya geçmesini bekliyor olamazlardı. Bir gazete aldı, sabah kahve içti, konditoraya çıktı. Pencere yanında bir masanın boşalması için 10 dakika bekledi. Bir kahve ısmarlayıp gazetesini açtı, gözlerini yola dikti. Gözlerini camdan sadece saatine bakmak için ayırıyordu. 17.31. Bu kez gelen Mercedes minibüs değil, koyu lacivert bir Opel otomobildi. Yarım saat sonra aynı arabayı yeniden gördü. Opel barın önünden geçti, köşeyi dönüp gözden kayboldu. Araba aynı manevrayı 3 kez tekrarladıktan sonra Karen Grease'in dükkanının önündeki kaldırımın kenarında 50 metre ötede durdu. Opel'de 3 kişi vardı, ikisi önde, üçüncüsü arkada. Folkman şoför koltuğundaki adamın yüzünün sokaktan gelen Noel ışıklarıyla aydınlandığını gördü. Hemen tanıdı, Lupsch. Kızıl saçlı küçük adam aynı müflonlu rüzgarlığı giymişti. Yüzü de açıkça görülüyordu. Ama Folkman oturduğu yerden öteki iki adamı göremedi. 5 dakika kadar sonra Opel'in arka kapısı açıldı. 3. yolcu indi. Karen Grease'in dükkanına doğru yürümeye başladı. Sanat galerisinin yanında neonun da yeşil haç olan bir eczane vardı. Opel'den inen adam eczanenin girintisine yerleşti. Cebinden bir gazete çıkarıp okur gibi yapmaya başladı. Folkman adamı tanıdı. Mercedes'tekilerden biriydi. Sokağın karşısından barı gözetleyecekti. Folkman adamın elinde bir walkie-talkie olduğundan emindi. Hızlı hareket etmek zorunda olduğunu biliyordu. Yüreği hızla çarpmaya başladı. Avuçları da terden sırılsıklandı. Aşağıdaki sokak hala alışverişçilerle doluydu. Kalabalık onu gizleyecekti. Ama öbür yandan da aynı kalabalık savunmasız ve tehlike altındaydı. Lupsch ve adamlarının ateş açması durumunda sokaktakilerden birinin yaralanması hatta ölmesi işten bile değildi. Folkman yeniden saatine baktı. Buluşmaya daha 40 dakika vardı. Ama Lupsch'un arabadan ayrılmasını ya da arabanın bir tur daha atmasını beklemeden artık harekete geçme zamanının geldiğini düşündü. Lupsch'un yanında oturan adam sorun yaratacaktı. Üstelik her şey Zum Dortmunder'i gözleyen adamın arabanın arka kapısını kilitleyip kilitlemediğine bağlıydı. Folkman sokaktaki insanların bir şeyler görmesinden çekinmiyordu. Onların gözleri dükkan vitrinlerinde olacaktı kuşkusuz. Lupsch'un yan camdan baktığını sonra da sabırsızlıkla arabanın içine döndüğünü gördü. Eczanenin girişindeki üçüncü terörist ara sıra gazetesinin üzerinden barı gözetliyordu. Eczanenin vitrininde ışıkları yanıp sönen bir Noel ağacı vardı. Ağacın ışığı Zum Dortmunder'i göz hapsına almış adamı ve burnundan çıkan buharı renkli bir aydınlığa boğuyordu. Folkman ensesindeki kasların gerginlikten zonklamaya başladığını hissetti. Gazetesini katladı, kahvenin parasını ödedi. Gitme zamanı gelmişti. Sokağa çıkıp karşıya geçti. Opel'in 10 metre kadar uzağındaydı. Gözlerini dikip arka kapının kilitli olup olmadığını görmeye çalıştı. 5 metre daha yaklaşınca kapının kilit düğmesinin yukarıda olduğunu gördü. Şoförün yanında oturan adam paltosunun yeniyle yan camın buğusunu siliyordu. Folkman adamın yüzünü gördü. Lastik coplu adam. Lupsch'a sırıtarak bir şeyler anlatıyordu. Folkman döndü, sokaktan aşağı yürümeye başladı. Fırının arkasındaki aralık boştu, gazetesini açtı. Beretta'yı gazetenin sayfaları arasına kaydırdı, emniyet mandalını kapattı. Kalabalık sokağa girerken lacivert Opel'e baktı. Yolcu koltuğundaki adam sabırsızlıkla torpido kapağına vuruyordu. Folkman eczanenin girintisindeki adamın bir adım atıp Opel'e baktığını, sonra geri çekilerek gölgede kaybolduğunu gördü. Folkman arabaya arkadan yaklaştı. Kapıyı hızla açıp arka koltuğa geçti. Tabancayı çıkarmış, güvenlik mandalını açmıştı bile. Ön koltuktaki adamlar şaşkınlık içinde geriye döndüler. Folkman gözlerindeki korkuyu gördü. Lopş'un neler oluyor dediğini duydu. Sonra Lopş ve yanındaki ellerini çılgın gibi ceketlerinin ceplerine uzattılar. Folkman'ın yumruğu üst üste iki kere şiddetle yolcu koltuğundakinin yüzüne indi. Adam darbenin gücüyle kafasını ön cama vurdu. Lopş tabancasını çekmeye çalışırken Folkman Beretta'sını teröristin ensesine dayadı. ''Sakın ha!'' Lopş'un yüzü beyaza kesti. ''Tabancanı cebinden çıkar.'' dedi Folkman. ''Sonra bana uzat. Yavaş yavaş. Namlusundan tutarak. Sakın bir delilik yapma, kafanı uçururum.'' Lopş tebeşir gibi bir yüzle ''Folkman'' dedi. ''Sen artık ölü bir adamsın. Dediğimi yap.'' Lopş usulca tabancasını çıkardı. Namlusundan tutarak geriye uzattı. ''Dön.'' dedi Folkman. ''Öne doğru dön. Çeneni kapat. Arabayı çalıştır. Doğru sokağın dibine sür. Oradan da sağa sap. Ben sana söyleyene kadar devam et. Arkadaşının yanından geçerken bir şey yapmaya kalkma sakın. Folkman, bu iş bittiğinde... Folkman öne eğildi. Lopş'un yakasını yapışıp geriye kanırttı. Aynı zamanda da Beretta'yı adamın ensesine bastırıyordu. Adam gibi hareket edersen sen ve şu arkadaşın canını kurtulursunuz. Bir delilik et senin nallarım, anlaşıldı mı? Şimdi arabayı çalıştır, sür. Folkman Lopş'un yakasını bırakınca adam öne doğru eğildi, kontak anahtarını çevirdi. Folkman boştaki elini uzattı, baygın yatan ikincisinin üzerine aradı. Teröristin sağ cebinden bir Walter, ötekinden de bir Sel walkie-talkie çıktı. Elindekileri yere Lopş'un silahının yanına bıraktı. Opel kaldırımdan ayrılıp hızlanınca Folkman Beretta'yı Lopş'a doğrulttu. Lopş'un eczanenin girintisine siperlenmiş adamın hayretle yanından geçen Opel'e baktığını, sonra birden gazetesini bırakarak peşlerinden koşmaya başladığını gördü. ''Devam et!'' diye bağırdı Lopş'a. ''Hızlan!'' Opel hızlandığı sırada üçüncü adam yetişti, yanlarında koşmaya başladı. Folkman kapıları kilitledi. Terörist çılgın gibi tokmağı çevirmeye çalışıyordu. Adamın yaralı yüzü cama yaklaştı, kapıyı açamayacağını anlamıştı. Yüzü öfkeden kasılmış, camı yumruklamaya başladı. Folkman Beretta'yı Lopş'un ensesine dayayıp sordu. ''Arkadaşının adı ne?'' Lopş sıkılı dişlerin arasından cevap verdi. ''Hartig.'' Folkman arabanın yanında koşan adama gülerek baktı. ''İyi Noeller Hartig.'' Sonra araba hızlandı, köşeyi döndü, adamın camdaki yüzü kayboldu. 23. ayrımın sonu. Sayfa 283.